Ayrım 39. Hilekar. Frederick Forsyth. Sayfa 485. Odaya girdiğinde bayan Coltrane tekerlekli koltuğundaydı. Adamı gülümseyerek karşıladı. "Bay Hannah, sizi gördüğüme çok sevindim. Bir çay içer miydiniz?"
"Teşekkür ederim Lady Coltrane ama ayakta durmayı yeğlerim. Size bir iki soru sormak istiyorum. Hiç Webley 455 markalı bir tabanca görmüş müydünüz?"
"Neden? Hiç sanmıyorum," dedi kadın.
"İzin verirseniz bu yanıtınızdan tatmin olmadığımı söylemek isterim. Çünkü o model tabancadan sizde bir tane var, kocanızın resmi tabancası, şuradaki vitrinde ve onu önemli bir kanıt olarak almak zorundayım."
Hannah dönüp vitrine yürüdü. Hepsi oradaydı. Madalyalar, alay amblemleri, madalya beratları. Ama hepsi yeni bir düzene sokulmuştu. Arka tarafta başka bir şeyin asılı olduğu yerde bir iki damla yağ lekesi vardı. Hannah kadına döndü.
"Tabanca nerede Bayan Coltrane?"
"Sevgili Bay Hannah, neden söz ettiğinizi gerçekten bilmiyorum." Hannah olayın parmakları arasından sıyrılmakta olduğunu hissediyordu.
Ya silah ya da bir tanık, bunlardan birine ihtiyacı vardı. Pencerenin dışında mavi deniz azalan ışıkla kararmaya başlamıştı. Denizin derinliklerinde bir Webley 455'in yattığından emindi. Yağ lekeleri mahkemeye kanıt olarak sunulamazdı.
"Oradaydı Lady Coltrane. Perşembe günü geldiğimde vitrindeydi." "Yanılıyor olmalısınız Bay Hannah. Ben bu Wembley dediğiniz şeyi hiç görmedim."
"Webley, Lady Coltrane. Wembley futbol oynanan stadyumdur."
Hannah bu maçı 6-0 kaybetmekte olduğunu hissediyordu. "Bay Hannah, siz benim ne yapmış olmamdan kuşkulanıyorsunuz?"
"Kuşkulanmıyorum, eminim hanımefendi. Olanları biliyorum. Olayı kanıtlamak başka bir şeydir. Geçen salı günü bu saatte Firestone sizi tekerlekli koltuğunuzla birlikte kaldırıp, cumartesi alışverişe gittiğinizde olduğu gibi kamyonetinizin arkasına yükledi. Ben sizin evden çıkamadığınızı sanmıştım. Ama onun yardımıyla çıkabiliyorsunuz tabii."
"Sizi vali konağının arkasındaki sokağa götürdü, kamyonetten çıkardı. O güçlü elleriyle demir kapının kilidini koparttı. Ben kapının bir Land Rover'a bağlı zincirle açılabileceğini tahmin etmiştim. Oysa onu gördüğümde bunu elleriyle yapabileceğini anlamalıydım. Sizi açık kapıdan içeri itti ve çekildi. Webley kucağınızda olmalıydı. Antika olabilirdi ama yıllarca temizlenip yağlanmıştı ve kurşunları içindeydi. Kısa namlulu bir silahla iki elinizle tutmuş olsanız bile Sir Mabberley'e isabet ettiremezdiniz. Ancak bu Webley'in uzun bir namlusu vardı ve o nedenle çok hassastı. Siz silahlara yabancı değildiniz, kocanızla savaşta tanıştığınızı söylemiştiniz. Yaralıydı, siz de hasta bakıcıydınız. Ancak bu Nazi işgalindeki Fransa'da bir Maquis hastanesindeydi. O İngiliz SOE servisinde ve yanılmıyorsam siz de Amerikan OSS servisindeydiniz. İlk kurşun duvara çarptı, ikincisi adama isabet etti ama sonra toprak dolu bir çiçek saksısına saplandı. Kurşun orada buldum. Londra'da bugün incelemesi yapıldı. Ancak sizdeki Webley 455'ten çıkmış olabilirdi. Zavallı Bay Hannah, hikayeniz çok güzel ama bunu kanıtlayabilir misiniz?
Hayır Lady Coltrane, kanıtlayamam. Ya tabancaya ya da bir tanığa ihtiyacım vardı. Sizi ve Firestone'a o gün o sokakta en az 10 kişinin gördüğüne eminim. Ama hiçbiri tanıklık etmeyecektir.
Bayan Coltrane, aleyhine kimse tanıklık etmez. Ancak beni şaşırtan iki nokta var.
Neden? Neden o sevimsiz valiyi öldürdünüz? Polisin buraya gelmesini mi istiyordunuz?
Kadın gülümseyerek başını salladı. Basın Bay Hannah. Her yere burunlarını sokup sorular sorarlar. İnsanların geçmişlerini araştırırlar. Politikaya giren herkesten kuşkulanırlar. İkincisi neydi Bay Hannah?
Sizi kim uyardı Lady Coltrane? Salı akşamı tabancayı yerine koymuştunuz. Perşembe günü oradaydı. Şimdi ise yok. Sizi kim uyardı?
Bay Hannah, döndüğünüzde Londra'ya benden selam söyleyin. Savaştan beri görmedim. Ve bir daha da asla göremeyeceğim artık. Desmond Hannah arabayla parlamento meydanına döndü. Karakolun önüne Oscar'ı gönderdi.
Oscar yarın gelecek yeni vadi için arabayı temizleyip parlatacaktı. Whitehall'un harekete geçme zamanı gelmişti diye düşündü. Meydanı geçerek otele doğru yürüdü. İyi akşamlar Bay Henna. Henna döndü. Karşısında hiç tanımadığı biri durmuş, gülümseyerek kendisine bakıyordu. İyi akşamlar. Otelin önünde iki genç tozlar arasında dans ediyorlardı. Biri boynuna bir kaset çalar asmıştı. Bir kalipso çalıyordu. Henna parçayı tanıdı. Özgürlük gelir, özgürlük giderdi çalan parça. Sarı kuşu tanıdı ama Quarterdeck'in barından geliyordu. 5 gündür ne bir orkestra ne de bir kalipso duymamış olduğunu fark etti. Anglikan kilisesinin kapıları açıktı. Rahip Queens küçük orgunu çalmaktaydı. Henna otelin merdivenlerini çıkarken sokaklarda bir neşe hissetti. Bu kendi havasına hiç uymuyordu. O çok ciddi bazı raporlar yazmak zorundaydı. Gece Londra'ya telefon edecek, sabaha da memleketine dönecekti. Yapabileceği başka bir şey kalmamıştı. Ele aldığı bir işi kaybetmekten nefret ederdi. Ancak bunun da dosyanın kapakları arasında kalacağını biliyordu. Yeni valiyi getiren uçakla Nassau'ya, oradan da Londra'ya giderdi. Henna bardan geçip üst kat merdivenine doğru yürürken Dillon denilen o adamın bira içtiğini gördü. Yukarı çıkarken garip adam diye düşündü. Hep oturmuş bir şey bekliyordu. Gerçekten bir iş yaptığı görülmemişti. Salı sabahı Nassau'dan gelen uçak yeni vali Sir Crispian Rattray'ı adaya getirdi. McCready Hunger'ın gölgesinde durmuş, beyaz Panama şapkasının altında beyaz saçları görünen yaşlı diplomata karşılama törenini seyrediyordu. Deniz seferinden dönmüş olan Tayman Haverstock, adamı kentin ileri gelenleriyle tanıştırdı. Vali Oscar'ın kullandığı Jaguar'a bindi ve küçük grup Port Pleasance'a doğru hareket etti. Sir Rattray yapacak fazla bir iş bulamayacaktı. İki aday adaylıktan istifa edip tatile çıkmışlardı. Başka adaylar gösterilmesini isteyecekti. Rahip Drake de kimsenin aday diye ortaya çıkmamasını sağlayacaktı. Ocak seçimi ertelenince İngiliz parlamentosu yeniden toplanacak ve muhalefetin baskısıyla Mart ayında bir referandum yapılmasını kabul edecekti. Ancak bunların hepsi gelecekte olacak şeylerdi. Desmond Henna Nassau'ya gitmek üzere boş uçağa binerken en üst basamakta durup son bir kez çevresine baktı. Dillon denilen o garip adam bavulu ve evrak çantasıyla oturmuş bir şey bekler gibiydi. Henna adama el sallamadı. Londra'ya döndüğünde ondan söz etmeye kararlıydı. Uçağın havalanmasından 10 dakika sonra McCready'nin hava taksisi Miami'den geldi. Londra'ya gitmeden önce Floridalı dostlarına teşekkür edecek ve portatif telefonu iade edecekti. Noel'de memlekette olacaktı. Noel'i Kensington'daki evinde yalnız geçirecekti. Belki de özel güçler kulübüne gidip eski dostlarla bir iki kadeh içerdi. Piper uçağı havalanınca McCready uyuşuk duran Port Pleasance'a son bir kere baktı. Az ileride Spyglass tepesi ile tam üstündeki pembe villa görünüyordu. Son söz. Timothy Edwards, eminim hepimiz bu olağanüstü sunuşundan dolayı Dennis'e teşekkür borçluyuz dedi. Saatin geç olması nedeniyle meslektaşlarımla bu konuyu kendi aramızda tartışarak bu noktada servis politikasında bir değişiklik olasılığını da düşünüp görüşümüzü yarın sabah bildirmemizi öneriyorum. Dennis Gaunt elindeki dosyayı kayıt memuruna verip de döndüğü zaman Sam McCready'nin odadan çıkmış olduğunu gördü. Daha Edwards'ın sözü bitmeden çıkmış gibiydi. Gaunt onu 10 dakika sonra odasında buldu. McCready ceketini çıkartıp kollarını sıvamıştı. Yerde iki boş şarap kolisi duruyordu. ''Ne yapıyorsun?'' diye sordu Gaunt. ''Ufak tefeğimi topluyorum.'' Sadece iki fotoğraf vardı ve McCready bunları masanın üstünde değil, çekmecede saklardı. Biri May'in, diğeri mezuniyet gününde oğlunun resimleri. İkisini de kutulardan birine koydu. ''Sen çıldırmışsın.'' dedi Gaunt. ''Bence işi başarmış olabiliriz.'' Edwards'ı değil ama iki müfettişi ikna ettik galiba. Bence onlar fikir değiştirebilirler. İkisinin de seni sevdiklerini ve kalmanı istediklerini biliyoruz. McCready kompakt disk çalarını öteki kutuya yerleştirdi.
Kimi zaman düşünürken klasik müzik dinlemeyi severdi. İki kutuyu dolduracak eşyası yoktu. Duvarlarında işte ben falanla el sıkışırken fotoğrafları hiç olmamıştı. 2-3 empresyonist reprodüksiyonda şirket malıydı. McCready doğrularak iki kutuya baktı. 30 yıla göre hiç de fazla değil diye mırıldandı. Sam, Tanrı aşkına her şey bitmedi henüz. Fikir değiştirebilirler. McCready dönüp Gaunt'un kollarını tuttu. Dennis, sen çok esaslı bir insansın. Elinden geleni yaptın. Başkana masa şefliğine senin getirilmeni söyleyeceğim. Ancak güneşin göğün neresinden doğduğunu öğrenmen gerek. Bu iş bitti. Karar ve ceza haftalar önce başka bir büroda başka bir insan tarafından verildi. Dennis üzülerek oturdu patronunun koltuğuna. Peki bütün bunlar nedendi diye sordu. Bu soruşturma neydi? Söyleyeyim, çünkü bu servisi seviyorum ve yanlış bir iş yapıyorlar. Çünkü dışarıda gayet tehlikeli bir dünya var ve bu tehlikeliliği de giderek artıyor. Ve benim sevdiğim yurdumun güvendiği Edwards gibi kalın kafalılar elinde kalacak ve bu da benim ödümü patlatıyor. O soruşturmada hiçbir şey değiştiremeyeceğimi biliyordum ama o domuzları da kıvrandırmak istiyordum. Kusura bakma Dennis, bunu sana söylemeliydim. Bu kutuları bir ara evime yollar mısın? Sana önerdikleri işlerden birini kabul edebilirsin, onlara inat olsun diye. Dennis, bir şair şöyle demiştir. Görkemli yaşamın bir tek çılgın saati atsız bir dünya değerindedir. Benim için arşiv kütüphanesinde oturmak atsız bir dünya olacaktır. Ben saatimi yaşadım, elimden gelenin en iyisini yaptım. Şimdi işim bitti, gidiyorum artık. Dışarıda güneşli bir dünya var Dennis, oraya gidiyorum ve orada eğleneceğim. Dennis Gaunt bir cenazedeymiş gibiydi. Seni yine burada göreceğiz dedi. Hayır, göremeyecekler. Başkan sana bir veda partisi verecek. Parti istemiyorum. Ucuz, köpüklü şaraba tahammülüm yok. Midemi berbat ediyor. Edwards'ın bana kibarlık yapması da. Beni büyük kapıya kadar geçir. Yüzyıl evi bir köydü. Koridordan asansöre, asansörle aşağı, mermer döşeli lobiden kapıya. İki adam yürüdükçe meslektaşları ve sekreterler, ''Merhaba Sam, iyi günler Sam, selam Sam'' diyorlardı. Güle güle Sam demiyorlardı ama aslında söylemek istedikleri buydu. Sekreterlerden bir ikisi sanki kravatını son bir kere düzeltmek istermiş gibi durakladılar. Sam başını salladı, gülümseyerek yoluna devam etti. Ana kapı mermerli holün sonundaydı. Oradan sonra sokak başlıyordu. McCready tazminatıyla bir köy evi alıp gül yetiştirmeyi, pazar sabahları kiliseye gitmeyi ve toplumun temel direklerinden biri olmayı düşündü. Ama günlerini neyle dolduracaktı? Tropik balık besleyen, pul koleksiyonu yapan ya da gallerde dağ tepe gezen bazı meslektaşları gibi bir hobi geliştirmemiş olduğuna pişmandı. Komşularına ne derdi? ''Günaydın, adım Sam, Dışişleri Bakanlığı emeklisiyim. Hayır, size orada ne yaptığımı anlatamam.'' Eski askerler anılarını yazabilirler ve barlarda turistlerin canlarını sıkabilirlerdi. Ama yaşamlarını gölgeler arasında geçirenlerin böyle bir hakları yoktu. Onlar sonsuza kadar sessiz kalmalıydılar. Seyahat belgelerinden Bayan Foy Holden geçiyordu. Yüksek topukları mermerler üzerinde çınlayan 35-40 yaşlarında gösterişli bir dul. Yüzyıl evinde yaşayanlardan pek çoğu ona boşuna yaklaşmaya çalışmışlardı. Kadına kale adı boş yere verilmiş değildi. Kadınla yolları karşılaştı. Kadın durup döndü. McCready'nin kravatının her nasılsa düğümü göğsüne kadar düşmüştü. Kadın uzandı, düğümü sıkıp boynuna kadar itti. Gaunt da durmuş bakıyordu. Jane Russell'ı hatırlayamayacak kadar genç olduğundan besbelli olan kıyaslamayı yapamadı. ''Sam, seni evine götürüp besleyecek birini bulmalısın.'' dedi kadın. Dennis Gaunt kadın asansörlere doğru yoluna devam ederken kalçalarının çalkalanmasına baktı. Bayan Foy tarafından beslenici bir şeyler verilmek nasıl olurdu diye düşündü. Ya da tam aksi. Sam McCready camlı kapıyı açtı. İçeri sıcak yaz havası doldu. Sam durdu, göğüs cebinden bir zarf çıkardı. ''Bunu onlara ver Dennis, yarın sabah. Nasıl olsa istedikleri bu.''
Dönis zarfa baktı. Demek hep üstündeydi dedi. Günler önce yazdın. Seni yaşlı kurt seni.
Ancak açılır kapanır kapıyla konuşuyordu. MacCready sağa dönüp yarım mil ilerideki Westminster Köprüsü'ne doğru yürüdü. Ceketini çıkartıp bir omzuna atmıştı. Kravatını gömleğinin üçüncü düğmesine kadar indirdi. 1990 yazının en sıcak günlerinden biriydi. Bugün denize açılmış olmak ne hoş olurdu diye düşündü. Belki de Devon'daki o köy evini alırdı. Rıhtım da kendi teknesi olurdu. Bayan Foy'u oraya davet edebilirdi. Besleyici bir şeyler vermesi için. Westminster Köprüsü önünde yükseliyordu. İleride özgürlüklerini ve zaman zaman da saçmalıklarını korumak için 30 yılını verdiği parlamento binası mavi gökyüzü perdesi önündeydi. Yeni temizlenmiş Big Ben saat kulesi ağır akan Thames üzerinde altın gibi parlıyordu. Köprünün ortasında önünde Evening Standard olan bir gazeteci vardı. Ayakları dibinde bir poster duruyordu. Bush, Gorbi, soğuk savaş bitti. Resmi bildiri. Teşekkürler beyim dedi gazeteci, posteri gösterdi. Hepsi bitti ha.
Bitti mi dedi MacCready.
Evet, o uluslararası krizler hepsi geçmişte kaldı. Ne güzel bir fikir diyen MacCready yoluna devam etti. Dört gün sonra Saddam Hüseyin Kuveyt'i işgal etti. Sam MacCready haberi Devon kıyılarından 2 mil açıkta balık tutarken duydu. Televizyonda News Flash haber programını düşündü. Yemini değiştirme zamanının geldiğine karar verdi. Bitti. Kitabın sonu. 1 Nisan 2012. Sayfa 494.